Mason kaynaklarında materyalizm. Günümüzde Masonlar, aynen eski Mısır'daki firavunlar, rahipler ve diğer sosyal sınıflar gibi maddenin sonsuzluğuna, yaratılmadığına ve canlının cansız maddenin içinden rastlantılarla doğduğuna inanmaktadırlar. Materyalist felsefenin temel unsurları olan bu yanılgıları Masonik kaynaklarda detaylarıyla okumak mümkündür. Üstad Mason Selami Işındağ'ın Masonluktan Esinlenmeler adlı kitabında Masonluğun katıksız materyalist felsefesi şöyle açıklanmaktadır. Bütün uzay, atmosfer, yıldızlar, doğa, cansız ve canlı dediğimiz her şey atomlardan oluşmaktadır. İnsan da doğadaki çeşitli atomların toplamından başka bir şey değildir. Canlıların yaşamı, atomlar arası elektrik akımının bir dengesiyle sağlanmaktadır. Bu dengenin ortadan kalkmasıyla öldüğümüz vakit, toprağa dönüşüp atomlara ayrılıyoruz. Yani özdekten, enerjiden gelmişiz, özdeye, enerjiye dönüşüyoruz. Atomlarımızdan bitkiler, onlardan da canlılar ve bizler yararlanıyoruz. Öyleyse her şey eşit hamurdan yapılmıştır. Ancak evrime erişmiş en son hayvan olan bizde, beyin en yetkin durumda bulunduğundan bilinç oluşmuştur. Deneysel ruh bilimin verilerini göz önünde tutarsak, duygu, zihin, buyrultudan oluşan üç ruhsal yaşantımızın, beyin korteks hücreleri ve hormonların dengeli fonksiyonları sonucu oluştuğu anlaşılmaktadır. Olumlu bilim ve akıl, hiçbir şeyin yoktan var edilmediğini ve yok olmadığını benimsemiştir. Buna göre insanın hiçbir güce minnettar ve borçlu olmadığı sonucunu çıkarma olanağı vardır. Evren bir total enerjidir. Başlangıcı ve sonu bilinmemektedir. Her şey bu total enerjiden doğar. Evrime uğrar, ölür ama tümüyle kaybolmaz. Değişir ve dönüşür. Gerçek ölüm ve kayboluş yoktur. Sürekli değişme, dönüşme ve oluşma vardır. Ama bu büyük sorunu, bu evrensel gizemi, bilimsel yasalarla açıklama olanağı yoktur. Bilim dışı açıklamalar da bir imgesel tasarıdır, dogmadır, boş inançtır. Olumlu bilim ve akla göre bedenden ayrı bir ruh olamaz. Bu satırlarda sıralanan görüşlerin aynısını Marx, Engels, Lenin, Politzer, Sagan, Mnot gibi materyalist düşünürlerin kitaplarında da bulabilirsiniz. Bunlar evrenin sonsuzdan beri var olduğu, maddenin tek mutlak varlık olduğu, insanın maddeden ibaret olduğu ve bir ruha sahip olmadığı, maddenin kendi içinde evrimleştiği ve yaşamın böyle ortaya çıktığı gibi temel materyalist hurafelerdir. Hurafe terimini kullanmak yerindedir. Çünkü Işındağ'ın bunlar olumlu akıl ve bilimin sonuçlarıdır şeklindeki iddiasının aksine, gerçekte tüm bu görüşler, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki bilimsel bulgular tarafından çürütülmüş durumdadır. Örneğin bugün bilim çevrelerince kesin kabul görmüş olan Big Bang teorisi, evrenin bundan milyonlarca sene evvel yoktan yaratıldığını bilimsel olarak ispatlamıştır. Termodinamik kanunu, maddenin kendi kendini düzenleme gibi bir vasfı olmadığını, dolayısıyla evrendeki denge ve düzenin bilinçli bir yaratılışın eseri olduğunu göstermektedir. Biyoloji, canlılardaki olağanüstü düzenleri ortaya koyarak tüm bunları var eden bir yaratıcının, yani Allah'ın varlığını ispatlamaktadır. Işındağ, satırlarının devamında, Masonların gerçekte materyalist ve dolayısıyla ateist olduklarını, evrenin ulu mimarı kavramını ise gerçekte maddi bir evrimi kastederek kullandıklarını şöyle açıklar. Kısaca, hem de pek kısaca, bazı Masonik ilkelere, düşünüş ve benimseyişlere de değinmek istiyorum. Masonluğa göre yaşam tek hücreden başlar, değişme, dönüşme ve evrim ile insana kadar gelir. Başlangıcın kendiliğin nedenleri, amacı ve koşulları bilinemez. Yaşam, özdek enerjiden çıkmıştır ve ona dönecektir. Evrenin ulu mimarı, ancak yüce bir prensip, iyilikler ve güzelliklerin sonsuz ufku, evrimin doruğu, en yüksek aşaması, insanlık ülküsü olarak düşünülüp benimsenirse, kişileştirilmezse, dogmatizmden kurtulma olanağı vardır. Görüldüğü gibi, Masonluk felsefesinde, maddeden gelip maddeye gitmek en temel inançlardan biridir. Konunun önemli bir yönü ise, Masonların bu felsefeyi sadece kendilerine has bir inanç olarak görmemeleri, tüm topluma bu fikirleri yaymak istemeleridir. Işın da üstteki satırlarının ardından şöyle yazar: bu ilke ve öğretilerle yetkinleşen mason, insanları eğitmeyi, olumlu bilim ve akıl ilkelerini öğreterek onları kalkındırmayı bir görev olarak almıştır. Masonluk böylece insanlara, halka dönüktür. Halka rağmen halk için çalışır. Bu ifadeler, masonluğun topluma yönelik iki özelliğini göstermektedir. 1. Masonluk, inandığı materyalist felsefeyi, yani bir eski Mısır hurafesini, topluma olumlu bilim ve akıl kisvesi altında empoze etme çabasındadır. 2. Bunu halka rağmen yapmaya niyetlidir. Yani bir toplum Allah'a inansa, materyalist felsefeyi kabul etmek istemese bile, masonluk bu konuda ısrarlı davranacak, halkın rızasına rağmen onun dünya görüşünü değiştirmek için çaba harcayacaktır. Burada mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, masonluğun kullandığı terminolojinin aldatıcılığıdır. Masonik yayınlarda, özellikle de masonların topluma yönelik açıklamalarında, kendi felsefelerini olabildiğince masum, akılcı ve hoşgörülü gibi göstermeyi amaçlayan bir üslup kullanılmaktadır. Üstteki alıntıda kullanılan olumlu bilim ve akıl ilkelerini öğreterek insanları kalkındırmak kavramı buna bir örnektir. Gerçekte masonluğun felsefesinin olumlu akıl ve bilimle bir ilgisi yoktur. Bilime rağmen savunulan köhne bir hurafedir. Masonluğun insanları kalkındırmak gibi bir amacı da yoktur. Bundan kasıt kendi felsefelerini insanlığa empoze etmektir. Bunu halka rağmen yapmaya kararlı olduklarını açıklamaları ise hoşgörülü değil, totaliter bir dünya görüşüne sahip olduklarını göstermektedir. Masonlar, materyalizm inancının bir gereği olarak insan ruhunun varlığını kabul etmezler ve ahiretin varlığını da kesin olarak reddederler. Buna rağmen masonik kaynaklarda kimi zaman ölenler için ebediyete intikal etmekten söz edilir veya buna benzer manevi kavramlar kullanılır. Çelişkili gibi görünen bu durum aslında çelişkili değildir. Çünkü masonların ruhun ölümsüzlüğüne dair tüm izahları sembolik anlamdadır. Mimar Sinan dergisindeki Masonlukta Ölüm Sonrası başlıklı bir makalede bu durum şöyle anlatılır. Masonlar, Üstad Hiram efsanesinde ölümden sonra dirilişi sembolik manada kabul ederler. Bu diriliş, hakikatin daima ölüme ve karanlığa üstün geleceğini belirler. Masonluk, bedenden ayrı bir ruhun mevcudiyeti ile uğraşmaz. Ölümden sonra diriliş, masonlukta insanlığa manevi ve maddi bir takım eserler verebilmektir. İnsanı ebedileştirecek olan bunlardır. Pek uzun gibi görünen, aslında kısa olan insan yaşamında atları ölümsüzleşme konusunda belirginleşenler, yaşamları süresince bu başarıya erişmiş olanlardır. Atlarını ölümsüzleştirmiş olanların tüm çabalarını, gerek çağdaşlarını, gerek kendilerinden sonra gelecek kuşakları mutlu etmeye, onlara daha insancıl bir dünya sağlamaya sarf ettiklerini görüyoruz. Bunların güttükleri amaç, yaşayan insanların yaşamlarında etkin olan insancıl duyguları yükseltmektir. Asırlar boyunca ölümsüzlüğü aramış insanoğlu, buna yaptığı işler, hizmetler, fikirler sayesinde kavuşacak ve yaşantısına bir anlam verebilecektir. Bu sayede Tolstoy'un belirttiği gibi, cennet burada, yeryüzünde kurulmuş olacak ve insanlar mümkün olan en yüksek iyiye kavuşacaklar. Üstad Mason Işındağ ise aynı konuda şunları yazmaktadır. Her şeyin tözü, yani cevheri, bunu enerji, özdek madde olarak benimseyen masonluk, her şeyin aşama aşama değişikliğe uğrayarak yine özdeğe döneceğini söyler ki bilimsel anlamda ölümü tanımlamış olur. Bu durumda mistisizmin, ruh ve beden olarak ikiye ayırdığı güçlerden bedenin ölmesine karşın ruhun ölmediği, ruhlar evrenine göçtüğü, orada yaşamını sürdürdüğü ve ileride Tanrı buyruğuyla bir başka bedene geçtiği biçimindeki inancı, masonluğun benimsediği değişme, dönüşüm düşünüşüyle bağdaşamaz. Masonluk bu benimseyişini şöyle bir tümceyle desteklemektedir. Ölümünüzden sonra sizden kalacak ve ölmeyecek olan şey, olgunluklarınızın anısı ve yapıtlarınızdır. Masonluğun bu benimseyişi bir filozofik düşünüş biçimidir ki olumlu bilim ve akıl ilkelerine dayanır. Ruhun ölümsüzlüğü ve ölümden sonra dirilmesi şeklindeki dinsel inancın bu bilim akıl prensipleriyle uzlaşması olanaksızdır. Öyleyse Masonluk bu konuda düşünü ve benimseyiş ilkelerini pozitivist ve rasyonalist felsefe sistemlerinden almıştır. Böylece bu filozofik sorunda dinlerden ayrı bir düşünü, benimseyiş ve açıklamaya bağlanmıştır. Ölümden sonra dirilişi reddetmek, ölümsüzlüğü ise geride bırakılan maddi eserlerde aramak. Bu düşünce Masonlar tarafından çağdaş bilimin gereği gibi gösterilse de, gerçekte tarihin eski çağlarından bu yana inkarcılar tarafından inanılan bir hurafedir. Kur'an'da inkarcıların ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları edindikleri haber verilir. Geçmiş peygamberlerden biri olan Hazreti Hud, inkarcı Ad kavmini bu cahilce düşünceye karşı şöyle uyarmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani onlara kardeşleri Hud sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksekçe yere bir anıt inşa edip oyalanıp eğleniyor musunuz? Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Şuara Suresi 124-131. İnkarcıların burada yanıldığı nokta sanat yapıları inşa etmek değildir. Müslümanlar da sanata önem verir, sanat yapıları inşa eder ve bu yolla dünyayı güzelleştirmek için gayret ederler. Aradaki fark niyettir. Bir Müslüman Allah'ın insana verdiği güzellik ve estetik kavramlarını sergilemek, ifade etmek için sanatla ilgilenir. İnkarcılar ise sanatı ölümsüzlük yolu zannederek yanılmaktadırlar.